Ayrım 19.
Sayfa 194. Dipnot: Nietzsche bir eşitlik politikasının arkasındaki motivasyonu göz ardı eder ve nedense bu konuda kör gibi davranır. Spheres of Justice, A Defense of Pluralism and Equality. Adalet alanları bir çoğulculuk ve eşitlik savunusu. Oxford, Basil Blackwell 1983. Sayfa 12-13 adlı kitabında Michael Watson'ın dikkat çektiği gibi eşitliğin kök anlamı her ne kadar farklı zamanlarda ve uzamlarda belirli farklılıklar kümesinin yok edilme çabası anlamına gelmesine ötürü olumsuz olsa da eşitlikçi bir politika basitçe bir kıskançlık ve hınç politikasına indirgenemez. Bu aslında Marx'ın olgunlaşmamış komünizm adını verdiği şeydir. Watson şöyle yazmaktadır: kıskançlık ve hınç huzursuz tutkulardır. Hiç kimse bu tutkulardan hoşlanmaz. Ve sanırım eşitlikçiliğin bunları üreten koşuldan bilinçli bir kaçış çabası olması nedeniyle bunların dışa vurumu olmadığını söylemek yanlış olmaz. Eşitlikçi politikalar doğal bir kıskançlık veya hıncın dışa vurumu değil, tabii kılınma ve dışlanma deneyimine verilen pratik tepkilerdir. Eşitlikçi politikaları doğuran şey, Walzer'in dikkat çektiği gibi, zengin ve yoksulun var olması gerçeği değil, zenginlerin yoksul insanları karın tokluğuna çalıştırması ve zor kullanma ve tahakküm aracılığıyla yoksullara yoksulluklarını dayatmalarıdır. Nietzsche'nin aristokratik oligarşik egemenliğin gerçekliklerinin tümüyle farkında olduğunu söylemeye bile gerek yok. Hatta bunun da ötesi de zenginlerin veya güçlülerin yoksul olanları, yani güçsüzleri sömürmesi ve üzerlerinde tahakküm kurmasında olumlu yönler görüyordu. Üstün politik anlayışına meşruluk kazandırmaya çalışırken Nietzsche'nin karşılaştığı güçlükler, güç istemi olarak yaşam yorumunu öne sürüş şeklinde de görülebilir. Nietzsche bir noktada ahlaki değerlerin kökenine ilişkin bir araştırmanın bu değerlerin eleştirisiyle hiçbir şekilde benzerlik taşımadığında ısrar eder. WP 254. Bu tür bir araştırma yalnızca bu değerlere yönelik eleştirel bir tutum için zemin hazırlanmasına yarayabilir. Nietzsche ahlak çizelgelerimizin gerçekte ne değeri vardır, bunların hakimiyetlerinin sonuçları nelerdir, kimin içindirler gibi sorulara yanıt olarak bir eleştiri prensibi olarak hizmet edebilecek tek ilkenin bizzat yaşamın kendisi olduğunu söyler. Ama yaşam kavramına ilişkin yeni, daha kesin bir formülleştirmeye ihtiyaç duyarız. Benim formülümse şu der Nietzsche: güç istemi olarak yaşam, AGY. Nietzsche'nin ahlaki değerler üstüne güç istemi kapsamında önerdiği eleştiri formülünün temel zayıflığı ise bu formülün ahlak ve yaşam arasında derin bir sorunlu karşıtlığa dayanmasıdır. Nietzsche'nin argümanı ahlakın temelde yaşamın olumsuzlanması ve yatsınması olduğu, yaşamınsa ahlak dışı olduğudur. Yaşama ilişkin tek gerekçelendirme estetik bir ahlak üstü bakış açısından yapılabilir. The Antichrist'ta, yani Deccal, yaşamın bir büyüme, gelişme içgüdüsü ve güç iktidar içgüdüsü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini yazar. Güç isteminin eksik olduğu yerde bir batış, bir yok oluş vardır. İddiam ise bu istemin insanlığın tüm yüce değerlerinde eksik olduğu. AC6. Ama ne var ki Nietzsche'nin ahlakın soykütüğü aracılığıyla ulaştığı tarihsel içgörüler böyle bir konumu sorguladır kılmaktadır. Çünkü soykütüğüne dayanan bir tarihin temel keşiflerinden biri de ahlaktaki köle ayaklanmasının aynı zamanda bir güç istemini yansıttığıdır. Nietzsche'nin kendisinin de farkında olduğu gibi ahlakın tarihinde bir güç istemi dışa vurulmaktadır ve bu güç istemi sayesinde köleler ve ezilenler, hastalıklı olanlar ve kendilerinden hoşnutsuz olanlar artık kendileri için uygun değer yargıları yaratmaya başlar. WP 400. Ahlak ve yaşam arasında çizilen karşıtlık, soykütük analizinin de açığa vurduğu gibi, ahlaktaki köle ayaklanmasını basitçe yaşama karşı bir ayaklanma olmaması, bunun yerine belirli bir yaşam biçimine karşı, örneğin Romalıların egemenliği altındaki Yahudi halkının deneyimlediği politik ezilme, dinsel yabancılaşma biçimine karşı bir ayaklanma olması yüzünden soyuttur. Dipnot: Bu içgörüyü Robert B. Pippin'e borçluyum. Nietzsche and the Origins of Modernism. Nietzsche ve Modernizmin Kökenleri. Inquiry 26.1983, 151-180, 162'de. Şimdiye kadar itibar gören geçmekte olan en yüksek değerler güç sistemi olarak kavranan yaşamın özel bir örneğidir. Bu değerler çoğunlukla insanların toplumsal ve politik dünyadan yabancılaşmasını yansıtan ahlaki ve dinsel değerlerdir. İnsan denen hasta hayvana ilişkin eleştirisine rağmen Nietzsche'nin düşüncesi, insanı görkemli üst insan kisvesi içinde olsa da evren görüşünün merkezine yerleştirmesi bakımından hümanisttir. İnsanın hayvansı varoluşu yetersizdir. Ahlaki evrimi ise azaplar içinde kıvranan bir ruh yaratmıştır. Nietzsche'nin saptadığı üzere insanın sorunu hastalığının tedavi edilemez oluşudur. Kendimizi bellekten, vicdandan, suçluluktan, sorumluluktan, kısacası bizi insan yapan şeylerin tümünden kurtaramayız. Tabii hasta kişilersek. Nietzsche düşüncelerini en fazla açığa vurduğu anlarda insanlık durumunun gereği olan açmazdan kaçış olmadığını kabul eder. Bu açmazdan kurtulmanın tek yolu ise insan varoluşunun ıstırap ve acısının anlaşılır kılındığı trajik duygunun tekrar uyandırılmasıdır. Übermensch, çocuksu fantezi ile anlaşılması zor ahlak ötesi kurtuluş arası bir şeydir. Nietzsche'nin insandan daha fazlasına duyduğu özlem, en derin arzularını, korkularını, umutlarını ve düşlerini yansıtır. Ve tabii bizimkileri de. Sonuçta Nietzsche'nin insan varoluşunun sorunlarına dair önerdiği çözümler eksik ve yetersiz bulunabilirse de, belirli bir yaşam tarzına veya anlayışına inanmanın veya bunun için mücadele etmeyi seçmenin, öncelikle bir değerler ve bağlanımlar sorunu olduğunu gösterme konusunda zekice davrandığı söylenebilir en azından. Bugün tercihlerde bulunmak zorunda olduğumuz bağlamı, Tanrı'nın öldüğü ve nihilizmin en yüksek düzeyde hüküm sürdüğü bir dünyayı gösterir bize. Peki ama yaşamda gerçek tercihler söz konusu mudur? Yoksa yalnızca ıstıraplar ve açmazlar mı vardır? Bir nihilizm çağında yaşıyor olmak, insanları mutlak, tarih aşırı ahlaki ve dinsel değerler tarafından geleneksel olarak sağlanan desteğin yokluğunda genel bir politik yaşamın nasıl temellendirileceği ve gerekçelendirileceği konusunda muazzam bir teorik ve pratik meydan okumayla karşı karşıya bırakır. Nihilizm sorununun modern çağın belirleyici sorunu olduğunu dile getiren ilk felsefeci değildir Nietzsche. Ama nihilizm sorununun böylesine kesin ve netameli şekillerde ortaya koyduğu ikilemleri ifade eden ilk kişidir. Onunki yalnızca bireylere değil, insanlığa bahşedilmiş politik bir görüştür. Nietzsche'nin tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesi talebi, insanların en yüce iç hesaplaşma edimlerini gerçekleştirmelerini gerektirir. Bizi önemli bir meydan okumayla, hiçin, nihil das nichts deneyimlenmesi yoluyla düşünme zorunluluğuyla baş başa bırakır. Nihilizme nasıl direnilebilir, nasıl katlanılabilir, alt edilebilir mi yoksa ona boyun eğmemiz mi gerekir? Sonra yeniden mi başlar? Belki de insan merkez konumundan çıkartıldığında yeni olan başlayabilir ve biz de yeterli ihtimam ve ciddi bir sorumlulukla insan sonrası dönemin geleceği günü bekleriz. Peki bu yazgıyı insanlığa kim gönderecektir? İnsanlığın kendisi mi? Özet olarak Nietzsche'nin düşüncesinin hem insanı yetenekli kılan hem de zayıf düşüren yönler içerdiğini söyleyebiliriz. Olumlu yakada yani düşüncenin ilerici boyutu özellikle dikkat edilmesi gereken şu noktaların altını çizmek istiyorum. 1. Nietzsche'nin önerdiği ahlakın soykütüğünün öğreticiliği, Nietzsche unutulmuş aristokratik kökenlerin yeniden elde edilmesiyle ilgilenmez yalnızca, yanı sıra tarihin bir yorumlama veya tefsir, Auslegung sanatına açılmasına uğraşır. Bu yolla tarih antikacı bir merak ve nostaljik bir alıştırma olmaktan çıkarılarak eleştirel ve pratikçi bir uygulamaya dönüştürülür. Geçmişi yazarken aslında şimdinin tarihini yazıyoruzdur. Nietzsche geçmişi farklı geleneklere ve evrimlere açarken hem monolojizmi hem de monoteizmi alt etmeyi amaçlamaktadır. Ahlak Nietzsche'nin elinde tek taraflı gücünü yitirir ve karışık, melez ve çok yanlı bir şey haline gelir. 2. Nietzsche'nin soylu benlik anlayışı ve bunu var olması mümkün bir toplumsal yaşam anlayışını kapsayacak şekilde genişletme tarzı. Nietzsche'yi neredeyse tamamen ama örneğin benim burada yapmakta olduğum gibi bağlamına uygun bir şekilde bir tahakküm politikasıyla ilişkilendirme eğilimini taşırız. Ne var ki Nietzsche'nin politik düşünme biçiminin başka bir yönü daha vardır. Farklı insan tipleri arasında, örneğin üst insan ve insan arasında barışçıl bir birlikte var olma olasılığını tahayyül ettiği bir boyut. Burada üst insan sanatsal öz yaratım yani kendini yaratma ve öz disiplinin yani kendine hakim olma arayışındadır. İnsansa günlük yaşama ait maddi gayrelerle meşguldür. Üst insan hem politik güçler hem de ekonomik zenginlikten bağımsız bir şekilde var olmaktadır. Nietzsche için önemli olansa yaşayan ve edimde bulunan insanda üstünlük ve deneme duygularının geliştirilmesi için gerekli uzamın bir insan tipine verilmesidir. Sığlaştırıcı her şeyi aynı seviyeye getirici bir eşitlik sadece ve sadece insana ait bir alanda hüküm sürmektedir. Üst insanın alanındaysa antitezler ve uçurumlar artacaktır. Ama amaç üst insanın insanın efendisi olarak kavranması olmamalıdır. Her iki tip de yan yana var olacaktır. KSA 10, sayfa 244. Benzer şekilde Nietzsche Ecce Homo'da daha yüksek bir benlikten, kapasiteler arasında bir mertebe düzeninin oluşturulmasına ulaşmayı, ayırma sanatını düşman edinmeksizin, hiçbir şeye muhalif olmaksızın, hiçbir şeyle uzlaşmaksızın ama yine de kaosun zıttı olan muazzam bir çoğulluğu uygulamayı başarabilen birey olarak söz eder. Neden böyle akıllıyım? 9. Maalesef benlik ve toplumsal yaşama ilişkin bu aykırı anlayışta içerilen olanakları, yayımlanmış yapıtlarında hiçbir yerde etraflı bir şekilde veya kısaca ya da en azından taslak niteliğinde geliştirme yoluna gitmez. 3. Sanat anlayışı ve onun bir uzantısı olarak doğa anlayışı. Nietzsche'nin düşünme biçiminde sanatın oynadığı rolün yanlış yorumlanması ve buna bağlı olarak kendisinin estetizmle suçlanması kolaydır. Nietzsche iki temel nedenden ötürü sanata değer verir. Öncelikle sanat varoluşun dehşeti, korkunçluğu ve saçmalığı karşısında insanların yaşama katlanmasını mümkün kılar. İkincisi insanları varoluşun dehşetinden irkilmemeye, ürküp kaçmamaya, bunun yerine varoluşun geliştirilmesine ve sürekli kendini alt etmesine çaba göstermeye teşvik ederek yaşamın büyük uyarıcısı işlevini üstlenir. Eğer insan varoluşunun çirkin ve korkunç yönlerini örtbas ettiğini kastediyorsak, Nietzsche'nin insan varoluşunu estetize ettiği söylenemez kesinlikle. Bu Nietzsche'ye göre tam da ahlakın ve dinin yapmakta olduğu şeydir. Sanatı insan varoluşunun her düzeyine yayan birini kastediyorsak, bir estetikçi de değildir Nietzsche. Düşünme biçiminde sanatın çok özel bir rolü ve işlevi vardır. Doğanın, fizis, biçiminin değiştirilmesi ve gözlerin insan varoluşundaki uçuruma dikilmesiyle, dünya tarihini nitelendiren anlamsız zulüm ve ıstırabın kabul edilmesiyle ortaya çıkan kötürümleştirici sonuçların alt edilmesi. Nietzsche'nin sanat anlayışının en iyi sunumlarından birine Wagner üstüne mevsimsiz düşüncesinde rastlanır. İnsanlar der Nietzsche, insan ıstırabının temel nedenlerinden farkına vardıklarında sanata ihtiyaç duyarlar. Nietzsche, insanların tüm bilgileri birlikte paylaşmasının, temel içgörülerinin sabitleştirilmesinin ve içgörülerine kesinlik kazandırılmasının asla mümkün olamayacağından ve becerilerin dengesiz dağıldığından söz eder. Basit bir dille Nietzsche için sanatın önemi yaşamayı sürdürmemizi olanaklı kılması gerçeğinden kaynaklanır. Bunu da insanların mücadelelerinin, ıstıraplarının ve başarısızlıklarının şaşırtıcılığını, ulviliğini ve önemini kendilerine göstererek yapar. Sanat olmasaydı ıstırabı asla kavrayamayacaktık. Bizi mahvedecek ve eyleme geçme kapasitemizi yok edecekti. Ayrıca sanatın sunduğu dolaylı bilgi olmasaydı ahlaki olmak bize imkansız gelecekti. Çünkü insan işlerinin büyük bölümünün güç, aldanış ve adaletsizlik tarafından belirlendiği gerçeğini anlamlandıramayacak ve buna tahammül edemeyecektik. R.W.B. 4. Sayfa 212. Öyleyse sanat kendini dışa vuramayan ifadesiz insanın etkinliği olarak anlaşılmalıdır. Sanatın resmettiği mücadeleler her ne kadar yaşamın gerçek mücadelelerinin basitleştirilmiş tasvirleri olsa da, sanat tıpkı düşler gibi daha basit bir dünya görüntüsünü, yaşam bulmacasının daha kısa bir çözümünü üreterek yaşamı kavramamızı ve her şeye rağmen sürdürmemizi olanaklı kılar. Aynen sağlıklı bir insanın uyumadan yaşayamayacağı gibi, eğitilmiş insan da sanat tarafından açığa vurulan daha basit bir dünya görüntüsü olmadan var olamaz. Neyse ki sanat var, seçenekler tükenmiyor böylece. AG'yi, sayfa 213. Nietzsche insan neslinin ancak bir trajik sanat eğitimi ve bilgisi sayesinde yükseltilebileceğine, soylulaştırılabileceğine inanıyordu. İnsanlığın geleceğinin tek teminatı trajik duygusunu muhafaza etmesine bağlıdır. AG'ye. Bu eğitim öncelikle bireyin eğitimidir. Bireyi kendisinden daha yüksek bir şeye adar. Bu der Nietzsche tam da tragedyanın ifade ettiği şeydir. Bireyler ölüm ve zamanın kendilerinde uyandırdığı korkunç korkudan azat edilirler. Nietzsche bireyin yaşam akışının en küçük zerresine herhangi bir uğrağında der, trajik duygunun bu değerlendirilmesi sayesinde tüm mücadelesini ve tüm umutsuzluğunu hafifleten kutsal bir şeyle karşılaşabilir. AG'ye. Trajik bilgelikle birlikte özgürlük de gelir. Nietzsche için özgür insan iyi ya da kötü olabilir ama özgür olmayan insan doğaya karşı bir onursuzluk, bir utançtır. Özgürlüğe ancak ve ancak kendi eylemlerimizle ulaşabiliriz. Mucizevi bir armağan misali löp diye kucağımıza düşmez. Günümüzde gerekli olan şeyse sahici bir sanat ihtiyacı duyan bir insanlıktır. Yani doğanın dilini insanın dünyasına yeniden dahil etme ihtiyacı duyan bir insandık. AG'ye 2, sayfa 252. Nietzsche düşünsel dürüstlükleri ve yaratıcı sanatçılıklarından ötürü eski Yunanlara hayranlık duyar. Eski Yunanlar insan yaşamında şiddetin, kıskançlığın, sürtüşmenin, müstehcenlik ve benzeri gerçekliğinin farkına varmışlardı. Nietzsche buna bütünün genel ekonomisi adını verir. Bir kültür olarak üstün başarıları ise bunları toplumun ve ahlakın görkemli yapısında bütünleştirilmiş olmasından kaynaklanıyordu. Dolayısıyla eski Yunanların toplumsal ve politik kurumları katı bir iyi kötü, siyah beyaz ayrımı temelinde inşa edilmemiştir. Doğa kendisini gösterdiği biçimiyle reddedilen bir şey değildir. Aksine bütünleşilen, özel günlerde tapınılan bir şeydir. Doğanın güçlerine uygun bir boşalma aranır. Yoksa bu güçlerin yok edilmesi ve yatsınması değil. KSA 8 sayfa 78-79. Ama şimdinin sorunu ise modern insanların riyakâr bir Hristiyanlık ile antikitenin çekingen bir tutumla diriltilmesi arasında gidip gelerek otantik olamayan bir şekilde yaşıyor olmalıdır. SE 2. Nietzsche okuyucularına trajik bir ruh hali duygusu ve trajik bir kültür anlayışı kazandırmaya çalışır. Eski Yunanlar takıntısının nedeni de budur. Eski Yunan kültürü insan varoluşunun trajik doğasını kavrayan ama bu yüzden sarsılmayan bir halkın rastlayabileceğimiz en iyi örneğidir. 4. Nietzsche'nin felsefenin veya sanatın görevlerini genellikle milli bir kültürün veya kimliğin desteklenmesi gibi belirgin politik amaçlarla birleştirmemiş olması. Nietzsche'ye göre düşünme bütünlüğünü ve bağımsızlığını ancak zamansızlığı sayesinde koruyabilir. Bu felsefecinin belirli hiçbir ideol veya ideoloji izlememesi gerektiği anlamına gelir. Felsefeci düşünceyi çağının ön yargılarının veya modalarının hizmetine sokmamalıdır. Yaratıcı sanatçının yardım etme dürtüsü öylesine büyük, insanseverliğin ufku öylesine geniştir ki, bu yüzden ilgi alanı tek bir ulusun sınırları içinde kalan alanla kısıtlanamaz. Felsefi anlayışlar ve sanat uluslara değil tek tek insanlara seslenir. RWB 10. Ayrıca yıllar sonra insanlık için kaleme aldığı vasiyeti Ecce Homo'da dobra dobra ve cesurca dile getirdiği gibi, Alman gibi düşünmek, Alman gibi hissetmek, ne yaparsam yapayım bu benim güçlerimin dışında bir şey. Neden böyle mükemmel kitaplar yazıyorum 2. Olumsuz yakadaysa düşüncesinin gerici yönleri büyük ölçüde olgunluk döneminin politika anlayışında toplanır. Nietzsche ilk yapıtlarında felsefe yer ne kadar politika üstü olarak görse de, yani görevleri oldukça farklı ve yaşamı kavrayışı son derece kapsamlı olacak anlamda, bakınız SE 4 sayfa 147-148, nihai konumunda bir üstün politika nosyonuyla politikaya felsefi bir zemin ve meşruluk kazandırmaya çalışır. Politik gücün ve felsefi yasa koymanın bağlaşımı aracılığıyla insan alt edilecek ve tarihe yeni bir yön kazandırılacaktır. Çeşitli halkların mevcut binlerce ereği yeni tek bir erek ve halkın koyutlanması ve yaratılmasıyla bütünleştirilecek ve şu aynı çatı altına toplanacaktır. Übermensch, Z, binlerce erek üstüne. Nietzsche'nin buradaki düşünme biçimi iki nedenden ötürü sorunludur. Öncelikle fazlasıyla metafizik yani iradeci ve idealist kaçar. Nietzsche her ne kadar kurtuluş öğretisinden ötürü Hristiyan ahlak kültürünü şiddetle eleştirse de insan ve insanın yükseltilmesi üzerindeki odağını değiştirmeden koruyan ve bu görevin yerine getirilmesi için belirsiz ve bilinmeyen bir gelecek uğruna şimdinin feda edilmesini gerektiren bir öğreti sunar. Yine de üst insanlığın istemli yaratımı ve ikinci olarak Nietzsche'nin düşünüş biçimi üstün politika anlayışının ahlaki nihilizm çağında meşruluktan yoksun olduğunu yeterince değerlendiremez. Nietzsche'nin Übermensch, ebedi dönüş ve çileci ideale ilişkin düşünüş biçimi yeni bir İslam oluşturma zorunluluğunu işaret eder. Ama insanlığın tutum ve irade bakımından temel bir dönüşümden geçmesi gerekirken, Nietzsche'nin modern nihilizm koşullarına dair içgörüleri, söz konusu bu dönüşümün basitçe güçlü, kahramanca bir istemin ileri sürülmesiyle gerçekleşemeyeceğini gösterir. İstem, belirli ahlaki ve kültürel pratikler tarafından şekillendirilmekte ve deforme edilmektedir. Diriltilen bir istemse ancak yeni kültürel pratiklerin ve toplumsal kurumların uzun vadeli biçimlendirilmesi aracılığıyla yaratılabilir. Bu nedenle modern çağda politika sorunu Nietzsche'de bir kültür nosyonuyla ilişkilendirilir. Nietzsche'nin kendi düşünme biçimi tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesi aracılığıyla yeni bir insan tipinin yaratılması için zemin hazırlayacak felsefi bir eğitime, paideia duyulan ihtiyacı ortaya koyar. Nietzsche'nin düşünme biçimi toplumsal ve politik yönleri açısından soylu bir ahlakın duyguları ve tutkularının fevkalade bir sağlığa yaslanarak modern çağda yeniden nasıl geliştirilebileceği sorunuyla ilişkilidir. Ama düşüncesinin evvelki dönemlerinde Nietzsche felsefenin görevinin dolambaçlı olduğunu farkına varmasına rağmen ve ara dönemine ait metinlerinde hiyerarşik toplumsal yapıların eskimişliğini, yani geleneksel otorite ve geleneksel boyun eğme duygularının çöktüğü sonucunu kabul etmesine rağmen, olgunluk döneminin düşünme biçiminde bu eski içgörülerini bir kenara bırakarak insanlığın yeniden yaratılmasına ilişkin umutlarını, felsefe ve politikanın bir üst insanlık oluşturmak üzere birleşeceği yeni bir yasa koyma ve yeni bir köleleştirme uygulamasına bağlar. Nietzsche akıl sağlığını yitirmeye yüz tutmadan önce okuyucularına kim olduğunu anlatmak için Ecce Homo'yu yazar. Ama ne yazık ki kendisine kesin ve tutarlı bir kimlik kazandırmaya yönelik bu son girişimin merkezindeki paradoksu, yani yazarlığının kendi denetiminin ötesine bir şey olduğunu kavramada başarısız olur. Düşüncelerinin çarpıtılıp zarar vermek amacıyla kullanılmasını önlemek için bu vasiyeti kaleme alır. Ama Nietzsche'nin felsefesinin tragedyası yalnızca meraklı ve yürekli olanlara değil, aynı zamanda uyuşuk ve güçsüz olanlara da ilham vermesinden kaynaklanmaktadır. Dördüncü kısım. Günümüzde Nietzsche sorunu. 8. Nietzsche ve çağdaş liberalizm. Politik teorinin merkezindeki sorun benliğin kurulması değil, kurulmuş benliklerin birbiriyle ilişkilendirilmesidir. Michael Walzer, 1990. A. Giriş. Bu bölümde Nietzsche'nin meydan okumasını cesaretle ele almaya çalışan, yeniden tanımlanmış ve radikalleşmiş bir liberalizm adına Nietzsche'nin düşüncelerinden yararlanmaya çalışan iki çağdaş felsefecinin çalışmasına değinmek istiyorum. Seçtiğim bu iki örneğin ilki, hakikatin bir kurgu olduğuna ve modern insanların yaşamlarını ne ezeli ebedi hakikatlerin ne de mutlak değerlerin yardımı olmaksızın kurmak zorunda olduklarını öne süren Nietzsche'nin Batı metafiziği eleştirisinin temel önemini kabul etmiş olan ve bu eleştiriye dayanarak kendisinin liberal ironizmi adını verdiği şeyi savunmaya yönelen Richard Rorty'nin çalışması. İkincisi ise Michel Foucault'un etkisiyle modernliğe ilişkin Nietzsche'ci içgörüler ile bağımsız bir adalet teorisinin sentezine dayalı geç modern bir liberal politika anlayışı öne süren William Connolly'nin çalışması.